Ayrım 11.
Sayfa 156. İyi yerlerdesin Jude. Bu Harry'nin onunla o günkü ilk konuşmasıydı. Jude önüne baktı. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi. Emma bunları sana getirmemi istedi. Harry bir çanta uzattı. Biraz giysi, tuvalet malzemesi, birkaç kitap. Jude çantayı aldı. Maria'nın üzerindeki bakışlarını hissedebiliyordu. Yani annesi dün akşam onu görmeye gelmedi mi diye sordu Maria hayretle. İstedi ama ona bunu yapmak için davanın sonunu beklemesini önerdim diye açıkladı Harry. Jude kendi kendine bunun doğru olup olmadığını soruyordu. Acaba Emma gerçekten gelmek istemiş miydi? Gerçekten bunu engelleyen Harry olabilir miydi? Yoksa yalnızca Maria'ya karşı mı böyle söylüyordu? Ona buraya uğrayıp her şeyin yolunda olup olmadığına bakacağıma söz verdim. Eğer bir sıkıntınız olursa her zaman için bana rahatlıkla başvurabilirsiniz diye ekledi Harry. Öyle bir durumda konuyu yumuşatmak için başka kaynaklardan bir şeyler yapmaya çalışabilirim. Maria kısaca düşündü. Belki de bu önerinizden yararlanırım. Harry polis memurunu yanına çağırdı. Ona iyi bakın diyerek Jude'u işaret etti ve Jude'a gülümsedi. Geri götürürken kelepçeye gerek yok, tamam mı? Tabii efendim dedi memur saygıyla. Evet, haydi gidelim çocuk. Jude oradan götürülürken Harry'nin Maria'ya çıkıyor muydunuz? Size dışarıya kadar eşlik edeyim dediğini duydu. Jude arkalarından baktı ama tam ters yöne gidiyorlardı. Harry arkasına dönüp bir kez daha baktı. Jude onun göz kırptığını gördüğünü sandı bir an. İlk sorgulamada yargıç Jude'un büyükler için uygulanan yasalara göre yargılanması gerektiği önergesini kabul etti. Böylece birden ıslahanede tutulması gibi bir durum söz konusu olmaktan çıktı, cezasını normal hapishanede çekecekti. Ancak esas duruşmaya daha aylar vardı ve bu Jude'u gerçek anlamda paniğe kapılmaktan kurtarıyordu. Mahkemenin Ekim sonunda yapılması kararlaştırılmıştı. Jude böylece belediye başkanı seçimine kadar çok uzun bir süre hapiste kalması gerekmeyeceğini hesaplıyordu. Nasıl olsa seçimin hemen ardından Harry karara itiraz edecek ve o beraat edecekti. Gerçi daha en az 6 ayını ıslahanede geçirmesi gerekiyordu ama tek kişilik hücresinde diğer tutuklulardan tamamen uzakta kalabilecekti. Yalnızlıktan kaynaklanacak sıkıntı dışında çekilmesi gereken bir şey yoktu. Savcının önergesinin görüşüldüğü duruşmanın ardından Maria, ikisinin baş başa oturup konuşabilecekleri bir oda ayarladı. Aslına bakarsan bugünkü duruşma istediğimiz gibi geçmedi ama böyle bir şey olmasını da beklemiyorduk zaten dedi Maria. Şimdi seninle biraz savcılık makamının elindeki kanıtları görüşmek isterim. Dün dosya incelemesi talebinde bulundum ve dosyaya bir göz attım. Kısa bir ara vererek sustu. Jude'a göre bu uğursuz, tedirgin edici bir suskunluktu. Bana telefon görüşmesinden bahsetmemiştin, dedi. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Hangi telefon görüşmesinden? Jude elbette ki Maria'nın neden söz ettiğini biliyordu. Ama o anda bilmiyor gibi davranması gerekiyordu. Eğer telefon konuşması kurgulama olmasa, annesinin bunu dinlemiş olduğundan haberi olamazdı. Dolayısıyla da o anda bunu biliyor gibi davranamazdı. Sanırım annen senin bir arkadaşınla yaptığın telefon görüşmesine kulak misafiri olmuş. Onunla eroin satışı konusunda konuşuyormuşsun. Telesekreterin açık olduğunu ve senin yukarıda odanda olduğun için bunu fark etmediğini söylüyor. Diktafondan konuşmanın tamamını duymuş. Şimdi anımsadın mı? Ah evet. Evet böyle işte. Bu telefon konuşması savcılığın uyuşturucuyu dağıtmak üzere bulundurma konusundaki kanıtlarını dinlemeyecek bir şekilde güvene almış oluyor. İtiraz edilecek bir şey bırakmıyor. Bu konuşma ayrıca henüz reşit olmamış birine uyuşturucu satma niyetini ve buluşma yeri olarak parkı seçmiş olmanda uyuşturucu açısından temiz bir bölge olan okul çevresine de bu pis ticareti yaymak isteğini gösteriyor. Tüm bunlar sana verilecek minimum ceza belirlenirken dikkate alınacaktır. Bu durumda cezanda bir hafifletici neden bekleyemeyeceğimiz gibi olayın kötü tarafı bu kadar da değil. Bu bilmeden ölüme sebebiyetten yargılanmanın yolunu da açıyor. Nick arkadaşlarına kendi satıcısının senin söz konusu kişi olduğunu düşünülüyor. Ona çok özel bir eroin getireceğinden söz etmiş. Normal eroinden daha fazlasının çekilmesi gereken bu özel malın uçurma etkisinin bambaşka olduğunu söylemiş. Polis satıcının karşısındakinin tecrübesiz, saf bir kullanıcı olmasından yararlandığını ve Nick'in normalde içinde çok az miktarda eroin bulunan bir karışım kullandığını düşünüyor. Ama o gün ölümüne neden olan uyuşturucunun incelenmesi sonucunda saflık derecesinin yaklaşık %60 olduğu belirlendi. Bu neredeyse piyasada bulunabilecek en iyi mal. Jude RJ'in eroin paketlerindeki karışma nedeniyle nedenli paniğe kapıldığını anımsıyordu. Ama bu bir yanlışlıktı dedi. Yani öyle olmalı demek istiyorum. Bu benim de aklıma geldi. Neyse senin çantanda bulunan paketlerdeki eroin miktarı da incelendi. Ne? Jude kendini tutamayarak haykırdı. Jude sendeki paketlerdeki eroinin saflık derecesi %90'ın üzerinde çıktı. Jude Harry'nin eroini nereden bulmuş olabileceğini hiç düşünmemişti. Elbette herhangi bir satıcıya gidip almış olamazdı. Büyük olasılıkla ülkeye sokulurken yakalanan bir partiden, uyuşturucuya karşı verilen mücadelede büyük bir başarı sayılıp ele geçirilen yüklü bir partiden alınmıştı. Kilolarca malın içinden yaklaşık 31 gram mal alınması kimin dikkatini çekerdi ki? Bu nedenle seni gerçekten de ölüme sebebiyetten yargılayabilirler. Yalnızca bu kadar da değil. Saf eroin bulunması durumunda cezalar katışığa göre çok daha ağırlaşıyor. Eğer savcılık ölüme sebebiyet verme konusunda bir sonuç alamasa bile en azından 5 yıl tecili olanaksız bir hapis cezasına göze almak durumundayız. 5 yıl mı diye yineledi Jude. Bu kadar fazla mı? Bu olanaksız. Uyuşturucu satışında ilk yakalanmaya verilen ceza genellikle 7 yıldan başlıyor. Peki ölüme sebebiyet buna ne kadar ekler? 4 ile 6 yıl. Birini öldürmenin cezası uyuşturucu satmaktan az mı? Evet dedi Maria. Bilmeden ölüme sebebiyet verme durumunda ceza daha az. Neyse iyi haberlerim de var. Son birkaç günde Bay Wachowski ile birçok kez konuşma olasılığım oldu. Sanırım içinde bulunduğunuz duruma anlayışla yaklaşıyor. Annenle ve Bay Comfort'la görüşeceğini söyledi. Belki bize karşı daha iyi bir öneri yapılmasını sağlar. Jude Terry'nin ona daha iyi bir öneri yapılmasını sağlayacak kadar güvenmesine şaşırmıştı. Aslında Jude'un itirafı kabullenecek kadar zayıf olacağından çekinmişti hep. Yarın için bir toplantı ayarladık diye ekledi Maria. Belki de her şey göründüğü kadar kötü değildir. Belki de herkesi mutlu edecek bir çözüm bulabiliriz. Bu arada bir şeyi unutuyorlar. Neyi? Onlara daha önce de suçlu olduğunu kabullenmeyeceğimi söyledim. Evet dedi sabırsızlıkla Maria. Bunu biliyorum ama o zaman henüz resmen ölüme sebebiyetten de suçlanacağım, mahkemede büyüklere uygulanan yasalara uygun şekilde yargılanacağım ve savcılığın elinde seni yere serebilecek sağlam kanıtlar olduğu belirlenmemişti. Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor, suçlu olduğunu kabullenemem. Niçin sürekli reddediyorsun, niçin hep bunu yapamayacağını söylüyorsun? Jude başını salladı. Niçin yapamayacağını anlayabileceğim tek bir neden bile bulamıyorum. Peki niçin hiç suçsuz olabileceğini düşünmüyorsun? Maria masanın üstünden Jude'u süzdü. Bu işi yaklaşık 10 yıldır yapıyorum. Kısacası beni böyle bir şeye inandırmak için tam 9 yıl 12 ay geç kalmış durumdasın. Biliyor musun? Diyelim ki gerçekten de suçsuzsun. Bu durumda sana önerim ne olurdu sanıyorsun? Bunu biliyordu ama karşısındakini mutlu etmek için yine de sordu. Ne? Suçlama dosyasını gördükten sonra sana bir tek önerim olabilirdi. Eğer anlaşma konusunda uygun bir öneri alırsan, şehrin tüm çatılarına çıkıp suçlu olduğunu haykır derdim sana. Anlıyor musun? Anlıyorum. Peki? Üzgünüm. Yine de toplantıya gideceğiz. Eğer o zamana kadar fikrin değişmezse, bunu onlara kendin söylemelisin. 20. Toplantı bölge savcılığının bürosunda yapıldı. Maria ile birlikte asansöre bekledikleri andan itibaren Jude, tüm bakışların üzerinde toplandığını hissetti. Etrafları fotokopi makinesiyle faks arasında koşuşan memurlar, salonun bir ucundan bir ucuna iş arkadaşlarına seslenenler ve başlarını masalarına gömmüş, kimseye umursamadan çalışanlarla doluydu. Ancak bu kalabalık onların Emma'nın bürosuna gitmek üzere içeri girmeleriyle birlikte bir an için yaptıkları işe ara verdi. Jude ellerini ceketinin cebine sokarak sakin kalmaya çalıştı. Annesini telefon konuşmasını dinlediği günden sonra ilk olarak görecekti. Odaya girdiklerinde herkes oradaydı. Comfort ve yardımcısı masanın başında oturuyorlardı. Hemen arkalarında Harry büyük yazı masasına yaslanmıştı. Harry'nin arkasında ise neredeyse saklanmış denilecek şekilde Emma yüksek arkalıklı deri koltuğunda oturuyor, önündeki belgeleri karıştırıyordu. İçeri girdiklerinde başını kaldırıp bakmadı bile. Onları selamlayıp oturmaları için yer gösteren kişi yine de Comfort oldu. Yeni bir deneme yapma amacıyla buradayız diye konuşmaya başladı Maria. Bu arada özellikle belirtmek isterim ki aslında burada hepimizin hedefi aynı. Comfort sordu. Bu hedef ne olabilir? Jude Maria'nın sakin kalmasının yalnızca onun iyiliği için olduğunu anlıyordu. Sanırım hiçbirimiz açılacak bir davanın medyada yaratacağı fırtınayı istemeyiz. Bundan dolayı uygun, kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak her iki tarafın da hedefi olmalı. Bu bize zaman vergi ödeyenlerin paralarında tasarruf kazandıracağı gibi bu konuyla ilgili kişilerin çekmesi olanaksız, gereksiz acıları da bir ölçüde engelleyecektir. Bunun ifade ettiğiniz kadar basit olmasını gerçekten dilerdim Bayan Powell. Ancak siz yalnızca müvekkilinizin çıkarlarını düşünmek durumundasınız. Bizler ise bu şehrin insanlarına karşı sorumluluk taşımaktayız. Ve ben onların bu dosyanın sümen altı edilmesini isteyeceklerinden emin değilim dedi Comfort. Söz konusu olan bir anlaşma ve bu asla dosyanın sümen altı edilmesi anlamını taşımaz. Bu buraya gelen dosyaların yaklaşık %90'ında uygulanan bir çözüm yöntemi. Ayrıca da bana sizin bir öneriniz olacağı iletildi. Buraya bunca yolu gelmemizin tek nedeninin sizin kamuoyunun kana susamışlığına nasıl pay verdiğinizi dinlemek olduğunu mu sanıyorsunuz? Comfort gülümsedi. Jude bunun aşağılayıcı bir gülümseme olduğunu düşündü. Konuya melodramatik bir hava kazandırmakta biraz aşırıya kaçmıyor musunuz? Bölge savcılığı seçimle gelinen bir devlet dairesidir ve dolayısıyla kamuoyuna hizmet borçludur. Sonuçta seçmenlerin beklentilerini karşılamakla yükümlüdür. Ama tabii ki yasalar çerçevesinde. Sanırım bölge başsavcımız bu şehirdeki uyuşturucu sorununa ilişkin görüşlerini çok net ve açık şekilde belirtmişlerdir. Jude gizlice Emma'ya baktı. Emma bakışlarını önündeki belgelerden ayırmadan konuşulanları dinliyordu. Bunun dışında medyanın tüm dikkatinin bu olaya yönelmesindeki nedenlerin olaylara bambaşka bir önem kazandırdığını anlayacak kadar deneyiminiz olduğu görüşündeyim. Belki böyle olmamalıydı ama ne yaparsınız ki gerçek bu. Niçin bize karşı kartları açık olarak oynamadığınız gibi bir hisse kapılıyorum diye sordu Maria. Neyse karar sizin. Size 3 yıl önerebilirim. Hatta şartlı tahliye ile 2 yıldan önce bile salıverilmesi mümkün olabilir. Yani Comfort elini kaldırdı. Tabii zanlının bize arkasındaki kişinin adını vermesi ve onun aleyhine tanıklık yapmayı kabul etmesi koşuluyla. Peki ya müvekkilin tanıklık yapmayı kabul etmezse, o zaman öneriniz ne olacak? Hiç dedi Comfort, hiç. Daha önceki öneriniz? Fikrimi değiştirdim. Eğer müvekkiliniz bize bir isim verip aleyhde tanıklık etmeyi kabul etmezse dava açmaya hazırım. Jude neredeyse sesli bir şekilde oflayacaktı. Emma'nın bulunduğu bir ortamda anlaşmayı reddetmenin zor olacağını zaten tahmin etmişti. Ama şimdiki durumda üstüne üstlük bir de arkasındaki adamı ele vermemek için bunu reddettiğini düşünecekti. Müvekkilimle biraz görüşebilir miyim diye sordu Maria. Elbette. Maria Jude'a doğru eğilip kulağına fısıldadı. Kabul et, Tanrı aşkına kabul et. Jude geri çekilerek başını salladı. Maria yeniden eğildi. Onlara biraz daha düşünmek istediğimizi söyleyelim mi? Bu aslında mükemmel bir öneriydi. Böylece reddettiği zaman Emma ile aynı odada olması da gerekmeyebilirdi. Yine de bu konu üzerinde düşünmek bile istemedi her nedense. Hayır diye fısıldadı. Yalnızca hayır dediğini bildirin. Aptallık etme, kabul et, sana yalvarıyorum. Hayır. Başka şansımız olmayacak, farkında mısın bunun? Diye fısıldadı Maria isyan edercesine. Bu son. Biliyorum. İyi öyleyse. Sana baskı yapma şansım olmasını isterdim ama yok. Yine de her şeyi yapmayacağından emin ol. Bu red kararında seni desteklemeyeceğim. Bir yanlış anlamaya yol açmak istemiyorum. Kimsenin sana anlaşma yoluna gitmemeni önerdiğini ya da bunu desteklediğini düşünmesini istemem. Jude o anda lütfen bunu Ena'ya siz söyleyin diyebilmeyi öylesine istiyordu ki. Ne olur bunu söylemeye mecbur etmeyin beni. Ama sonra birden Ena'nın gerçeği öğreneceği günü düşündü. Bu ona bambaşka bir cesaret verdi. Tamam dedi ve ikisi yeniden sandalyelerinde doğruldular. Müvekkilim bu konudaki kararını verdi diye bildirdi Maria. Ancak bunu size kendisi söyleyecek. Tüm bakışlar Jude üzerinde yoğunlaştı. Jude Ena'nın da bakıp bakmadığını bilmek istiyor ama başını kaldırıp ona bakmaya cesaret edemiyordu. Bunun sonucunda hayır teşekkürler derken yalnızca Harry'e bakmayı yeğledi. Harry ister istemez hafifçe gülümsedi. O anda ona bakmakta olan Jude da bunu fark etti. Tabii o anda bunu Marianne'ın da görmüş olduğunu ve şaşırarak kendi kendine bunun nedenini sorduğunu bilemezdi. Harry'nin gülümsemesi hemen arkasından duyulan hafif bir yutkunma sesiyle gölgelendi. Jude bakışları istemeden sesin geldiği yere yöneldiğinde Emma'nın bakışlarıyla karşılaştı. Onunla ilk kez göz göze geliyor ve bakışlarında onu ürperten bir hüzün görüyordu. Bakışlarının karşılaşmasıyla her ikisi de bir an için donup kaldılar. Emma sandalyesinden kalktı. Gözleri hala Jude'daydı. "Sanırım buradaki işimiz bitti," dedi. Bu sözün ardından herkes ayağa fırladı. Comfort belgelerini toparladı, elini aldı. Yardımcısı da ayağa kalkarak Jude ve Maria'ya odadan çıkmaları için eşlik etti. Jude Emma ile göz temaslarının tam olarak ne zaman kesildiğini anımsayamıyordu. Bir süre için bakışlarını birbirlerinden ayıramamışlar, daha sonra Emma konuşmuştu. Bundan sonra anımsadığı ilk şey ise ofisin dışında olmasıydı. Maria ve Jude kendilerini göz açıp kapayana dek daha tam olarak algılayamadan ofisin kapalı kapısının önünde buldular. Büronun kapısı bir kez daha açıldı. İkisi de umutla başlarını çevirdiler. Ne var ki gelen, yalnızca Maria'nın yanlışlıkla unuttuğu belgeleri getiren savcı yardımcısıydı. Maria dalgınlık içinde teşekkür etti. "İşte böyle," dedi kimseye hitap etmeden. "Sanırım hepsi bu kadar işte." 21. Bu görüşmeden bir hafta sonra Harry, Jude'u tutuk evinde ziyarete geldi. Jude hücresindeki banka uzanmış şekerleme yapıyordu. Bu arada koridorda duruşmalarını bekleyen diğer oğlan çocuklarının bağırtı ve kavga sesleri yankılıyordu. Ne kadar gürültü olursa olsun, uyumak konusunda büyük bir beceri geliştirmişti. Bu onun zaman geçirmek için bulduğu en iyi yöntemdi. Uyuduğu zaman düşünmesine gerek olmuyor. Yeterince zaman geçirmeyi başarabildiği takdirde günün birinde uyanacağını ve her şeyin kötü bir kabus gibi gerilerde kalacağını düşünüyordu. Hücresinin kapısındaki tıkırtıyla uyandı. Gözlerini açtığında Harry'i gördü. "Ne o, günün bu saatinde bile kestiriyor musun?" "İmreniyorum sana. Biraz dinlenmek için acaba ben de dışarı çıkıp birkaç ufak suç mu işlesem?" Kapıyı açan nöbetçi istemeden gülümsedi. "Haydi kalk Jude, oturup görüşebilmemiz için bize bir oda açacaklar." Jude doğruldu. Bacaklarını yatağın kenarından aşağı sarkıttı. Uyurken göğsüne toplanmış olan gömleğini çekiştirerek düzeltti. Ayağa kalkıp birkaç adımda lavabonun başına gitti. Yüzünü ve daha sonra da saçlarını hafifçe ıslattı ve elleriyle taradı. Sonra da nöbetçinin ardından hücresinden çıktı. Hiç konuşmamaya alışmıştı. Orada bulunduğu günlerin çoğunda birkaç sözcük dışında hiç konuşmuyordu. Söyledikleri de zaten ona yemek getiren nöbetçiye teşekkürler ya da duşa götüren nöbetçiye tamam demekten öte gitmiyordu. Suskunluğu Harry'e de bulaşmış gibiydi. O da Jude ve nöbetçinin ardından bir tek sözcük bile etmeden koridorda ilerliyordu. Nöbetçi memur görüşme odasının kapısını açıp geçmeleri için yana çekildiğinde "Teşekkürler memur Lopez," dedi ve adam da "Bir şey değil Jude," diye yanıt verdi. Lopez Harry'nin de geçmesine izin verdikten sonra kapıyı arkalarından kapadı. Jude oradaki portatif sandalyelerden birine oturdu. Omuzlarını öne eğip masaya yaslandı. Harry de yanına oturdu. "Gördüğüm kadarıyla buraya alışmışsın. Durumun iyi görünüyor," diye görüşünü açıkladı Harry. "Buradakilerle tanıştın mı?" "İyiyim," dedi Jude isteksizce. "Sana iyi davranıyorlar mı?" "Çok iyiler." "Güzel." Bir sessizlik oldu. "Geçen günkü toplantıda muhteşemdin. Bir an için bile sinirlerim boşalmadı." Jude kayıtsızca omuz silkti. "Daha önce gelmek isterdim ama Ena'nın sakinleşmesini beklemem gerekti." İnsanın duygularının bir an içinde değişebilmesi gerçekten şaşırtıcıydı. Daha bir an önce Jude, Harry ne söylerse söylesin umurunda olmayacağını düşünüyordu. Ne var ki Ena'dan bahsetmesiyle birlikte fark etmeden doğruldu. O anda sakinleşmek terimiyle ne demek istediğini sormak istiyor ama bunu nasıl yapacağını da bilemiyordu. Aslına bakılırsa buna gerek de yoktu. "Görüşmeden sonra çok perişandı," dedi Harry. "Hatta toplumun olumlu tepkisi bile onu neşelendirmeye yeterli olmadı. Gazete haberlerini okudun mu?" "Burada bize gazete vermiyorlar," diyen Jude, Harry'nin perişan derken neyi kastetmiş olabileceğini düşünüyordu. Ah, Harry gerçekten şaşırmışa benziyordu. Olayın medyadaki yansıması gerçekten olağanüstüydü. Basın en önemli toplumsal bir görevi yüklenecek bir kişide aranılacak tüm niteliklere sahip olduğunu anladı. Independent onun adaletin yerine getirilmesi ve toplum çıkarlarının korunması yolunda kişisel duygu ve isteklerinden kolayca vazgeçebilen biri olduğunu yazdı. Jude'un bir şey söylememesi üzerine Harry sözlerine devam etti. İşin asıl şaşırtıcı yanı da bunun bizim bağlantılarımızın sonucunda olmaması. Bunları yazan muhabiri tanımıyorum bile. Enan'ın düşmanları bile bu durumda geri çekilmeyi yeğliyorlar. Yalnızca Current, kişisel politik hırsları için seni kurban ettiğini yazdı. Ama söylentilere göre bundan sonra o kadar çok kızgınlık belirten mektup almışlar ki, yazı işleri bunu bir daha denememeleri konusunda muhabirleri uyarmış. Televizyondaki açık oturumların da buna büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Ena kararını açıkladığında herkes bunun onun için neden zor bir karar olduğunu anladı. Kanal 4'teki haber programında kişinin ülkenin geleceği söz konusu olduğunda kendisi için en zor kararları bile düşünmeden alması gerektiğini söylemesi bu konuda muhteşem bir çıkış oldu. Tam bu noktada Jude, "Hıh" ya da "Uh" gibi bir ses çıkardı. Harry büyük olasılıkla bu sesi söylediklerinin onayı gibi yorumladı. Bazı muhabirler onu sistem için çalışıp, sistemin toplum için çalışması gerektiğini kabul etmeyen eski politik anlayışının temsilcileriyle karşılaştırdılar. Belediye başkanının ofisinde görevin getirdiği ayrıcalıkların, kişisel amaçların gerçekleştirilmesinde kullanıldığına ilişkin bazı bilgiler topladık ve bunları topluma açıkladık. Bu hoş bir tezat oldu ve mahkeme de bu izlenimi daha da kuvvetlendirecek. Zamanlama mükemmel, tam seçim öncesi. Son kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını görmelisin. Ena artık asla altta değil. Gerçekten büyük bir çıkış yaptı ve bu tamamen senin sayende Jude. Sanırım bu iyi. Sakın daha sonra nasıl dışarı çıkacağına kafanı takma. Her şey kontrolüm altında. Jude dalgın bir havada başıyla onayladı. Her şeyin yolunda olduğundan emin misin diye sordu Harry. Evet, her şey yolunda. Harry onu yan gözle süzdü. Emin misin? Jude sonunda başını kaldırarak ona baktı. Niçin buraya geldin Harry? Yalnızca benim nasıl olduğumu görmeye değil herhalde. Harry, kesinlikle değil diye savunmaya geçti. Seni ziyaret etmeyi zaten düşünüyordum ama Ena da benden seninle konuşmamı rica etti. Aslında kendisi gelmek istiyordu ama bunun davasına zarar verebileceği konusunda onu ikna etmeyi zor olsa da başardım. Jude birden donup kaldı. Jude, Ena benden kararını yeniden gözden geçirmeni istediğini sana iletmeni istedi. Gözden geçirmek mi? Jude anlamadan yineledi. Anlaşma konusunu diye açıkladı Harry. Bunun bir yararı olmayacağını belirttim ama bunu denemem konusunda ısrar etti. Onun bu konuyu yeniden açması olasılığına karşı sana bunu iletmek istedim.